Ayrım 54, sayfa 531, 43. bölüm. Daha 2,5 fersah gitmemiştim ki eli silahlı adam namlusunu doğrulttu. 3 kez fena halde gerisinde kalmıştım onun, her seferinde de en azından 1 mil gerisinde. Bir keresinde Bukhara ve Tascone panayırları için davul germekte olan davulcuyla derin bir sohbete dalmıştım. Doğrusu işin ilkelerinin ne olduğunu da pek anlamamıştım. İkincisinde durdum diyemesem de benden de az zamanları olan bir çift Fransisken tarafından durduruldum ve neyin peşinde koştuğumdan pek emin olamadığım için onlarla birlikte geri döndüm. Üçüncüsü gevezenin biriyle yaptığım alışveriş yüzündendi. Sorun bir sepet Provence incirinin 4 sou edip etmeyeceğiydi. Ve her ne kadar başlangıçta anında halledilebilir gibi göründüyse de işin içinde bir vicdan hesaplaşması vardı. Zira incirlerin bedeli ödendiğinde sepetin dibinde incir yaprakları altına gizlenmiş 1-2 düzine yumurta olduğu ortaya çıktı. Yumurta satın almak gibi bir niyetim olmadığı için onların üzerinde herhangi bir hak iddia etmedim. Sepetin içinde olmalarına gelince ne anlamı vardı ki? Paramın karşılığında gereğinden fazla incire sahip olmuştum zaten. Benim derdim sepetti. Gevezenin derdi ise sepeti bana verirse yumurtaları nereye koyacağıydı. Ama sepeti vermezse ben incirlerimi nereye koyacaktım? Zaten yeterince olgundular. Çoğu çatlamıştı bile. Ve bu kısa tartışmada sonunda kim ne yapmalı biçimini alan bir karşılıklı teklifler zincirine dönüştü. Yumurtalarımız ve incirlerimizden kurtuluşumuzu sorarım size ya da bizzat şeytana. Böyle olmadık durumlar yaratmak için orada olmasaydı ki eminim oradaydı. Hepsini bir bir okuyacaksınız. Hayır, bu yıl değil, bu yıl amcam Toby'nin aşklarını yetiştirmek zorundayım. Ama gene de bu düzlüğü aşarken başıma gelenler babında okuyacaksınız. Ve bu nedenle onlara düz ayak hikayelerim diyorum. Kalemim nasıl da yorulmuş bu ıssız yolda. Buna dünya karar vermeli aslında. Tıpkı onu daha önce aşan yolcular gibi. Ama şu anda izlerinin beynimde uyandırdıkları titreşimler o yolun yaşamımın en verimli ve en hengameli dönemi olduğunu söylüyorlar bana. Eli silahlı adamımla henüz zaman konusunda bir anlaşma yapmış değildim. Yol boyunca 4 nala at sürenler dışında herkesle bir süre durup konuşmayı, beni aralarına alan her topluluğa karışmayı ve arkada kalanları durup beklemeyi, 4 yol ağzına varanlara seslenerek onları uyarmayı, her türlü dilenci, hacı, kemancı ve keşişin yolunu kesmeyi, böğürtlen dibine çökmüş bilumum kadınlara bacaklarınızın ne de güzel deyip bir çekimlik enfiye ikram etmeyi, kısacası önüme çıkan her biçim ve her boyda dala iyice askıntı olmayı adet haline getirmiş olduğumdan ben bu düzlüğü düpedüz mamur bir yere dönüştürdüm. Her zaman birileri vardı yanımda yöremde, hem de her çeşidinden. Üstelik katırım da en az benim kadar eş dost canlısı olduğundan o da önüne çıkan her türlü yaratığa çeşitli tekliflerde bulunmaktaydı. Eminim ki birlikte Palmol'den ya da St. James sokağından geçiyor olsak ne daha az macera yaşardık ne de daha az insana rastlardık. Ah fakat bir Languedoc'lunun entarisinin her bir kıvrımını anında çözüveren öyle şen bir açık sözlülük var ki altındaki ne olursa olsun tıpkı eski şairlerin o güzel zamanlarda üzerine şiirler düzlükleri saflığı çağrıştırır. Hayal gücümü kandıracağım ve kendimi gerçekten de öyle olduğuna inandıracağım. Fransa'daki en mükemmel muskatto, muskat üzümünden yapılan bir tür tatlı şarap, şarabı Nimes ile Lunel arasındaki yolun üzerindeki bağlardan çıkar. Bu arada belirteyim, Montpellier'in namuslu kilise erbabının tasarrufundadırlar ve her kim ki bu şaraptan sofrasında bir yudum alıp da onlara haset ederse, dilerim başı beladan kurtulmasın. Güneş battı, işlerini bitirmişlerdi süperleri. Saçlarını salıp yeniden ördüler ve kırların genç aşıkları şenliği başlatmak üzereydiler ki katırım ayak direği verdi. Davul zurna, korkma dedim. Ödüm patlıyor diye yanıtladı. Sadece neşe bulmak için böyle yapıyorlar deyip bir kez daha dehledim onu. Aziz Bulgar ve Araf'ın kapısının dış kenarına dizilmiş duran tüm azizler adına dedi. Andürlet başrahibesinin vardığı yargıya vararak bir adım bile atmam. Pekala efendim dedim. Sizlerin soyundan biriyle böyle bir tartışmaya asla girmem. Ve kendimi bir sıçrayışta yere attığım gibi pabucumun tekini bir hendeye, ötekini öbürüne fırlattım ve ben dans etmeye gidiyorum dedim. Siz burada böylece dikilip durabilirsiniz. Onlara doğru ilerlediğimde emek tanrısının güneşte esmerleşmiş kızlarından biri ayağa kalktı. Kestane kızılına çalan siyah saçları tek bir örgüyle tepesine toplanmıştı. Bir kavalyeye ihtiyacımız var dedi. İki elini birden uzatarak sanki onları bana sunarmış gibi. İşte size bir kavalye dedim ikisini birden tutarak. Ah Nanet, sen de bir düşes gibi giyinmiş olsaydın. Bir de iç eteğindeki o lanetli yırtık olmasa. Nanet'in umuru mu bu? Siz olmasanız olmazdı dedi. Doğuştan bir nezaketle bir elimi bırakıp beni öteki eliyle yönlendirerek. Topal bir genç, Apollo onu eline bir düdük vererek avutmaya çalışmış, kendisi de buna bir davul eklemişti. Nehir kıyısına çökmüş, peşrev çekmekteydi. Derhal şu örgümü bağlayın dedi Nanet, elime bir kurdele sıkıştırarak. Yabancı olduğumu unuttum o an, topuz çözülüverdi, biz 7 yıldır tanışıyorduk. Genç davulunu gümletti, düdüğü onu izledi ve birlikte koşuverdik. Kahrolsun da o yırtık. Gencin kız kardeşi sesini cennetten çalıp da getirmiş olmalıydı. Ağabeyine eşlik ediyordu ve Gascon rondosuydu bu. Viva la gioia, fidon la tristezza. Çok yaşa sevinç, kaybol hüzün. Stern Fransızca fidon sözünü fidon olarak yazmaktadır. Periler hep birlikte katıldılar, gençler onlara bir oktav aşağıdan eşlik ettiler. Bir altın verirdim diktirmek için. Nanet bir soğuluk bile umursamıyordu. Viva la gioia dudaklarından düşmüyordu. Viva la gioia gözlerindeydi. Aramızda geçici bir sevgi kıvılcımı parlayıverdi. Öyle sevimliydi ki. Neden yaşamımı böyle sürdürüp böylece ölemiyordum ben? Sevinçlerimizin ve kederlerimizin adil dağıtıcısı diye haykırdım. Neden bir adam burada huzurun kucağına çöküp de dans edip şarkı söyleyerek ve dualarını birlikte ederek fındık kurdu bir kızla birlikte cennete gidemez? Nanet başını çapkınca yana eğerek haince dans etmeyi sürdürdü. Bu dansa bir son vermeli dedim ve eş ve ayak değiştirmek dışında aynı dansı sürdürerek Nüner'den Montpellier'e vardım. Oradan Pesnas'a, Beziers'e ve Narbonne ile Carcassonne ve Noderi Kalesi üzerinden de dans ederek geçip kendimi dans ede ede Pedrullo'nun pavyonuna. Büyük bir olasılıkla Prengolle yerine Pedrullo yazılmış. Bakınız bu kitapta. 28. bölüm sayfa 515 Stern'in dipnotu. Girerken buluverdim bir gün. İşte burada bundan böyle herhangi bir sapma yapmaksızın ya da parantez açmaksızın yoluma dümdüz devam edip amcam Toby'nin aşk maceralarını anlatmaya söz verdiğimin beyanı olarak kendime dümdüz bir çizgi çizdim. Başlıyorum. 7. kitabın sonu.
Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Non enim exercus his ejus, sed opus ipsum est. Plin nocta lib nocta Quintus Epistola sexta.
Bu deyiş oğul Plinius'un, bakınız 1. kitap 20. bölüm not 1, mektuplarından alınmadır. Çevirisi, çünkü bu bir sapma değil, yapıtın kendisidir.
8. kitap. Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. DeHont tarafından basılmıştır 1765.
1. bölüm. Aman yavaş, çünkü bu güler yüzlü güneş altında, bu şenlikli ovada kanımız canımızla kaval çalıp hora teperek, hasadı kutlamakta olduğumuz ve atılan her adımda hayal gücünün mantığı ketemperiye getirdiği şu anda, kitabımın çeşitli sayfalarında düz çizgiler.
Vid nokta 4. kitap sayfa 152 Stern'ün dipnotu. Bu baskıda sayfa 469-470. Üzerine söylenenlere rağmen dünyada var olmuş ve var olabilecek her bir lahana ekicisinin ister ilerleyerek ister geri geri giderek eksin onları, hikayem açısından fark etmez. Ancak bir durumda diğerine oranla daha fazla hesap vermek zorunda kalacaktır. Her ne hal ise her bir lahana ikicisinin serin kanlılıkla, sağduyuyla ve salim kafayla lahanalarını düz çizgiler üzerinde tek tek ve şaşmaz aralıklarla, özellikle de eteklerdeki yırtmaçların dikilmemiş oldukları durumlarda çizginin dışına çıkmadan ve hiçbir tanrı tanımaz bozguncunun onu yolundan çıkartmasına izin vermeksizin lahanalarını böylece ekmeye devam edemeyeceğini iddia ediyorum. Ola ki Buzistan ya da Sisistan gibi bir yerlerde, onu bilemem, belki oralarda olabilir. Ama yalnızca hayal kurduran ve terleten bu aydınlık göklerin altında şimdi yaşamakta olduğum ve ister akla uygun ister saçma olsun her fikrin anında açığa vurulabildiği bu iklimde, bu ülkede sevgili Eugenius, şövalyeliği ve romansı döllemiş bu verimli topraklarda amcam Toby'nin aşkını, Julia'nın Diego'sunun peşinde bir o yana, bir bu yana kıvrıla büküle gidişlerini çalışma odamın penceresinden tüm manzaraya hakim olarak yazmak için kalemimi mürekkep hokkasına batırmak üzereyken ben, ah bir gelebilsen, bir elimi tutabilseydin. Ne de güzel bir eser çıkardı ortaya. Hadi başlayalım. İkinci bölüm. Aşkta olduğu gibi boynuzlanmakta da. Ama ben şimdi yeni bir kitaba başlamaktayım ve çoktandır okura aktarmayı düşündüğüm bir şeyler geziniyor kafamda. Bunu eğer şimdi söylemezsem belki de asla söyleyemem. Oysa bir benzerini ona her an bir başkası anlatabilir. Şöyle bir çıtlatayım ve iyi niyetle başlayayım. Mesele şu, bugün dünya yüzünde bir kitaba başlamak için bilinen birkaç yol vardır ve ben kendi seçtiğim yolun bunlardan en iyisi olduğuna eminim. En azından dine en uygun yol bu. Çünkü ben işe ilk cümleyi yazmakla başlar ve ikincisini Kadir Tanrı'nın yol göstericiliğine bırakırım. Bu yöntem her şeyden önce yazarı, kapıyı açıp da konu komşuyu, eş dost akraba taallukatı yardıma çağırmak, şeytandan ve bütün cinlerinden ve çekiçlerinden ve bilimun makinelerinden vesaire medet ummaktan kurtarır. Ona sadece bir cümlenin ardından diğerinin gelmesini beklemek ve önceden tasarlanmış olanla uyum içinde ilerleyişini izlemek kalır. Keşke koltuğumda nasıl birden olağanüstü bir özgüvenle dikiliverdiğimi görseydiniz. Düşünceyi tek bir bakışla, o daha henüz bana doğru yarı yolu bile kat etmemişken dirseğinden yakalayıverişimi izleyebilseydiniz. Tanrı'nın bir başkası için icat etmiş olduğu nice düşüncenin yolunu kesmeyi becerdiğime canı yürekten inanıyorum. Pop ve portresi, Pop'un portresi, Stern'ün dipnotu, muhtemelen Pop'u esin perilerinden ilham alırken gösteren William Warburton'un ünlü Pop'un toplu eserleri derlemesindeki resimlerinden birine atıf yapılıyor. Benim için birer salaklık numunesi, hiçbir din şehidi bu denli sadakat ya da şevk yüklü olmamıştır. Keşke bazı iyi yapıtlar içinde aynı şeyi söyleyebilseydim ama ne? Şevk ne de kızgınlık ya da ne? Kızgınlık ne de şevk. Duymaktayım bu konuda ve tanrılarla insanlar onu aynı adla anmak konusunda anlaşıncaya dek maceracı şövalyelerin şahı Tartüf. Bakınız 5. kitap 1. bölüm not 6. Bilimde, siyasette ya da dinde benim içimde tek bir kıvılcım uyandırmayacak ve bir sonraki bölümde okuyacağından ne daha kötü söz duyacak ne de daha kötü bir muamele görecektir. 3. bölüm. Bonjour, iyi günler. Paltonuzu giymişsiniz bile ama haklısınız. Hava soğuk bu sabah. Yürümektense at sırtında gitmeli. Bezeleriniz şişer, sonra tehlikeli olabilir. Metresiniz nasıl? Yakarınız. Her ikisinden olma çocuklarınız? Yaşlı beyefendi ile hanımefendiden en son ne zaman haber aldınız? Ya kız kardeşiniz, halanız, dayınız, yeğenleriniz? Umarım nezleleri, öksürükleri, diş ağrıları, bel soğuklukları, ateşleri, idrar zorlukları, siyatikleri ve romatizmaları geçmiştir. Ne hain bir eczacı, ne de çok kan aldı, ne de çok söktürücü, kusturucu, yara lapası, yakı, gece hapı, tenkiye verdi. Hem sonra neden o kadar çok sülümen, Santa Maria ve Afyon, son derece tehlikeli, pardi. Ailenizin tümünü götürür baştan aşağı. Büyük halam Dinah'ın siyah maskesi adına yemin ederim hiç gerek yoktu bunlara. Evet,
Çene kısmı sık sık takıp çıkarmaktan hayli aşınmıştı. Bu arabacıdan gebe kalmasından önceydi. Daha sonra da aileden hiç kimse bir kez olsun takmadı maskeyi. Maskeyi yeniden kaplatmak maskenin kendisinden pahalıya gelirdi. Aşınmış bir maske takmak, yani içi yarı yarıya görünen bir maske takmaksa hiç takmamakla aynı kapıya çıkardı. Bu yüzden de umarım saygıdeğer efendilerim bu konuda bilgilendirilmekten hoşnut kalacaklardır. Ailemizden dört kuşaktan beri topu topu bir başpiskopos, Galler'de bir yargıç, birkaç belediye meclisi üyesi ve tek bir şarlatan çıkmıştır. Oysa 16. yüzyılda bir düzine simyacı çıkarmıştık. 4. Bölüm. Aşkta olduğu gibi boynuzlanmakta da. Olup biteni evde en son öğrenen değilse de ancak üçüncü olarak öğrenen kişi başına bu iş gelenin kendisidir. Bunun nedeni bütün dünyanın çok iyi bildiği gibi aynı şeyi nitelemek için 6 farklı sözcük kullanılmasıdır. Şu insan bedeninde aşk olarak bilinen şeyden burada nefret, iki yarıda ötede duyarlılık ve saçma, hayır madam orada değil, işaret parmağımla gösterdiğim yerde diye söz edilirse nasıl çıkarız işin içinden? Bu gizemli konu üzerinde söylev çekmiş tüm ölümlüler içinde, dilerseniz bunlara ölümsüzleri de katabiliriz. Amcam Toby, duygular alanında araştırmalar yapmak konusunda en yetersiz olanıydı. Tüm duygularını bakalım ne olacak diye, hani çaresiz kaldığımızda yaparız ya, işte öyle alabildiğine salıvermişti. Bridget olup biteni daha olup bitmeden Susanna'ya iletmiş ve Susanna da bunu dünyaya ilan etmemiş olsaydı, eminim ki amcam Toby bu meseleyle böyle yakından ilgilenmek zorunda kalmayacaktı. 5. Bölüm. Dokumacıların, bahçıvanların ve gladyatörlerin ya da bacağı kurumuş kalmış bir adamın ayağındaki bir sakatlık yüzünden güzel bir peri kızının onlar için gizliden gizliye gözyaşı dökmesi gibi bir iltifata mazhar olabilmelerinin nedeni eski yeni tüm fizyologlar tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sudan başka bir şey içmeyen kişi de bunu itiraf etmiş olması ve hiçbir art niyetle yapmaması koşuluyla onlarla aynı sınıftan sayılabilir. Her ne kadar ilk bakışta arada zırnık alaka ya da mantık görünmese de içerlerimde bir yerlerde akan soğuk bir derecik cenimde bir ateş yakabilse. Bu önerme hiç de çarpıcı değil, tam tersine sebepler ve sonuçların doğal çizgisine tamamıyla aykırı. Ama insan aklının zavallılığını ve aczini gösteriyor. Hem de tamamıyla sağlıklıyken, öyle mi? Evet, tamamıyla madam, bir dostun dileyebileceği kadar sağlıklıyken. Hem de sudan başka bir şey içmeyerek, öyle mi? Ah, tez canlı sıvı, beynin sel kapılarını zorlar zorlamaz nasıl da önünde açılıveriyorlar. Ve merak süzülüp giriyor içeri, cariyelerini el ediyor, onlar da akıntının orta yerine atıveriyorlar kendilerini. Hayal suyun kıyısına oturmuş, gözlerini akıntıya kaptırmış, kamışlardan, sazlardan gemi direkleri yaylar dokuyor. Arzu bir eliyle eteklerini dizlerine kadar kaldırmış, öteki eliyle ona doğru yüzüp gelenleri tutmaya çalışıyor. Ey sudan başka bir şey içmeyenler, yoksa siz bu aldatıcı çeşme başından mı yönetiyorsunuz bir dünyayı ve onu bir değirmen misali döndürüyorsunuz? İktidarsızların yüzlerini öğütüp, kemiklerini un ufak edip, burunlarını karabiber gibi ezip ve bazen doğanın yarattığı bedeni ve yüzü değiştiriyorsunuz. Senin yerinde olsaydım Eugenius, dedi Yorick, biraz daha su içerdim. Ben de senin yerinde olsam Yorick, diye yanıtladı Eugenius, öyle yapardım. Demek ki her ikisi de Longinus'u, Stern'in atıfta bulunduğu hikayenin Longinus versiyonu aslında kayıptır. Ancak John Rook tarafından çevrilmiş olan 1729, Arrhenius'un Latince adı Flavius Arrhenius, İskender'in seferleri tarihinde Büyük İskender'le Parmenio arasında Darius'un Sur kuşatmasında öne sürdüğü koşullar üzerine geçen tartışmada bu öyküye yer verilir. Parmenio'nun ona, eğer ben İskender olsaydım koşulları kabul ederdim. Böylece savaş kazanılınca tartışmaya mahal kalmazdı dediği söylenir. Buna karşılık diğeri de, eğer ben de Parmenio olsaydım aynısını yapardım. Ancak İskender olduğuma göre İskender gibi davranmalıyım diye yanıt vermiş.
2.25.sayfa 126-127 okumuşlardı. Bana gelince hayatım boyunca kendiminkinden başka kitap okumamaya kararlıyım. 6. bölüm. Keşke amcam Toby de sudan başka bir şey içmeseydi. O zaman mesele açıklığa kavuşurdu. Yani dul bayan Wadman'ın onu ilk gördüğünde neden içinde bir şeylerin kıpırdadığı. Bir şey, bir şeyler. Dostluktan fazla bir şey belki, aşktan az. Ne olduğu, nerede olduğu ilgilendirmiyor beni. Öğrenmek için katırımın kuyruğundan bir kıl bile vermem. Hele zatalileriniz bana bu sırrı açıklasınlar diye o kılı kendim koparmaya hiç yanaşmam. Zira fazla kılı kalmadı serserinin ve böyle bir iddiada kıllarının öne sürülmesi hiç de hoşuna gitmeyecektir. Gerçek şu ki amcam Toby sadece su içenlerden değildi. Ne saf su ne de suyla karıştırılmış bir şeyler içerdi. Ne orada ne burada. Ancak olsa olsa ileri hatlarda içecek daha iyi bir şeyler bulamadığı zaman, o da belki, ya da bir tedavi sırasında doktor eğer liflerinin uzamasına ve kaynamasına yarar diye ikna etmeye çalışırsa, amcam Toby tartışma uzamasın diye su içerdi. Bütün dünya bilir ki doğadaki her sonucun bir sebebi vardır ve yine bilinir ki amcam Toby ne dokumacı, ne bahçıvan, ne de gladyatördü. Evet, bir yüzbaşı olarak bir sebebi olabilirdi ama nihayet bir piyade yüzbaşısıydı. Üstelik bütün bunlar çift anlamlı olduğundan geriye ancak şöyle bir faraziye kalıyor. Amcam Toby'nin bacağı, ama o da eğer ayağındaki bir sakatlıktan kaynaklanmaktaysa şu anda öne sürmekte olduğumuz varsayıma bir katkısı olmayacaktır. Zira amcam Toby'nin bacağı da ayağındaki herhangi bir bozukluktan ötürü kurumuş kalmış değildi. Hiç de değildi. Uzun süre kullanılmamış olduğundan, babamın şehir evindeki 3 yıl boyunca istirahati yüzünden biraz tutuk ve yavaştı ama diğer bakımlardan herhangi bir bacak kadar dolgun ve kaslıydı. İtiraf edeyim ki hayatımın hiçbir döneminde idrak kabiliyetimi bu denli iki ucu bir araya getirilemeyecek kadar yitirmedim. Yazmakta olduğum bölümü bir sonraki bölüm uğruna bu denli harcamadım. Kendimi böyle bir sıkıntıya sokmamın nedeninin bu sıkıntıdan kurtulmanın keyfini yaşamak olduğunu düşünebilirsiniz. Ah, ne kadar da acımasızsınız. Ah Tristram, bir yazar ve bir erkek olarak seni dört bir yandan sarmış kaçınılmaz üzüntüler. Evet Tristram, bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de yenilerini mi arıyorsun? Gırtlağına kadar borç içinde olman, 5. ve 6. ciltlerinden henüz 10 araba dolusu kitabın satılmamış olması, Stern mektuplarında sık sık 5. ve 6. kitapların satışının ağır gitmesinden söz eder. Bakınız Letters of Lawrence Stern, Haz.Lewis Perry Curtis, Oxford.Clarendon Press 1935, sayfa 166-167, 191-192, 203-204, 211-288. Onlardan nasıl kurtulacağım diye aklını kaçıracak hale gelmiş olman, bütün bunlar yetmiyor mu? Flanders'da rüzgara karşı koyarken edindiğin ve bugüne dek kurtulamadığın astım belası yetmiyor mu? Ya da 2 ay önce kardinalin biri kilise korosundan bir çocuk gibi hem de 2 eliyle su dökerken bir gülme krizine tutulup ciğerlerinde bir damar çatlatıp 2 saat içinde galonlarca kan kaybetmen yetmedi mi? 7. bölüm. Aman Tanrı aşkına litrelerden, galonlardan söz etmeyi bir kenara bırakalım da hikayemize dümdüz geri dönelim. Öyle hoş, öyle karmaşık bir hikaye ki mümkünü yok tek bir başlık altında anlatılamaz. Ve beni her nasılsa orta yerine itiverdiniz işte. Biraz daha nazik davranalım lütfen. 8. bölüm. Amcam Toby ve onbaşı sözünü sık sık ettiğimiz toprak parçasını ele geçirmek için ve böylelikle de harekatı müttefikleriyle aynı zamanda başlatabilmek için kanter içinde çalışmakta olduklarından en gerekli şeyi unutmuşlardı. Bu ne bir öncübeli, ne kazma, ne de kürekti.